Yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 26. bölümüne geldik. Halen tapınma çadırı ile ilgileniyoruz. Bu bölümde çadırın perdelerinden söz edilecek. 4 çeşit perde vardır. Ketenden, keçi kılından, koç derisinden ve yunus balığı derisinden. Sonra çadırın tahtalarından ve kutsalların kutsalını öbür kesimlerden ayıran, antlaşma sandığını gizleyen perdeden söz edilecektir. Tapınma çadırını kaplayan 4 örtü vardı. Birinci örtü ketendi. Bu örtü çadırın 30 arşın uzunlukta, 10 arşın genişlikte ve 10 arşın yükseklikteki çadır iskeletini örtüyordu. Bu örtü çadırın eteklerini de oluşturuyordu ama yere değmesine izin verilmedi. Tanrı'nın konutunu 10 perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun. Üzeri kerüvlarla ustaca süslensin diyor 26. bölümün 1. ayeti. Çok değerli kumaştan yapılmıştı söz konusu perdeler. Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından 11 perde yap. Her perdenin boyu 30, eni 4 arşın olacak. 11 perde de aynı ölçüde olacak. Çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü, onun üstüne de yunus balığı derilerinden bir örtü yap diyor 26. bölümün 7, 8 ve 14. ayetlerinde. Keçi kılından perdeler bir çeşit tavan oluşturacaktı. Bu ölçülere bakarsak hemen görüyoruz ki perdeler tapınma çadırının üstünü ve yanlarını tamı tamına kapayacaktı. Deri örtüler değerli ve genelde kişisel giysilerde kullanılan malzemeydi. Bazı yorumculara göre yunus balığı derisi fok balığı derisiymiş. Fok ya da yunus balığı derisi kolayca elde edilen malzeme değildi. Örneğin o zamanın zengin kadınları yunus ya da fok balığı derisinden giysiler giyerlerdi. Bu 4 çeşit örtünün simgesel anlamlarına bakalım kısaca değerli dostum. İlk örtü ince ketendendi. O zamanın Mısır'ında dokunan ince keten kumaşlar üzerine genelde kerup figüranları işlenirdi. Bu örtü tapınma çadırının dışından görünmeyecekti. Sadece içeriden görünecekti. Simgesel açıdan diyebiliriz ki Rab İsa Mesih'in güzelliğini dünya göremez. Onun güzelliği içten görülür. O ancak kendi tapınağında kendi halkını tatmin eder. Ancak onun önüne tapınmaya gelen imanlı Rabbin güzelliğini görebilir. Mesih imanlısının Rab'be ruhta ve gerçekte tapınması önemlidir. Onun güzelliğini, onun sözünü okuyarak, onun ruhsal ekmeğiyle beslenerek ve tapınma yoluyla görebiliriz. Bir mezmurunda Davut peygamber şöyle yazdı: "Koru beni göz bebeği gibi kanatlarının gölgesine gizle." Tapınma çadırındaki ince keten örtü üzerinde kerupların kanatları bunu hatırlatmıyor mu? Koru beni göz bebeğin gibi kanatlarının gölgesinde. Onun kanatları altında olmak, yani Tanrı'nın, bizim için en emin yerdir. Bizim tapınmamıza layık olan bu üstün kişiye bu şekilde tapınalım. İkinci örtü keçi kılından yapılmıştı. Bu örtü yere değiyordu. Keten örtü ise yere değmeyecekti. Simgesel açıdan bu örtü İsa'nın biz günahlı insanlar için yaptığı işin değerini dile getirir. İsa Mesih'in ölümünü simgeler ve sevindirici haber duyurulduğu zaman onun ölümü kesin olarak duyurulmalıdır. Yani İsa Mesih'in. İbraniler mektubunun yazarı şöyledir: "Böyle olsaydı dünyanın kuruluşundan bu yana onun birçok kez işkence çekmesi gerekirdi ama gerçekte çağların kapanışında bedeninin sunulmasıyla günahın ortadan kaldırılması için bir tek kez göründü." Keçi kılından örtü yere değerken bunu dile getirir. Kendisi yerden olmayan, göksel olan İsa yeryüzüne geldi ve günahlarımız için öldü. Üçüncü örtü koç derisindendi. Simgesel açıdan koç derisi Mesih'in gücünden ve çarmıh üzerinde kendisini kurban olarak sunuşundan söz eder. Dördüncü örtü fok balığı derisinden yapılmıştı. Zamanla çadırın en dış örtüsü yani Fok balığı derisi oldukça yıpranmıştı ama içindeki güzellik hala korunmuştu. İnsanlar önünde Rab İsa'nın görünümü, yani dış görünümü o kadar çekici olmamıştı. Yeşaya peygamber iman gözüyle bakarak ileride gelecek olan Mesih hakkında yazarken şöyle dedi: "Onun önünde körpe fidan gibi ve kurak yerden kök sürgünü gibi çıktı. Ne biçimi ne de güzelliği vardı. Gösterişi de yoktu ki kendisine bakınca gönlümüz onu çeksin." Dıştan bakıldığı zaman İsa çekici bir güzelliğe sahip değildi. Onun güzelliği içtedir. Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yap diyor Çıkış 26-15-19 ayetler arasında. Her çerçevenin boyu 10, eni 1,5 arşın olacak. Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı olacak. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yapacaksın. Konutun güneyi için 20 çerçeve yap. Her çerçevenin altında iki çıkıntı için birer taban olmak üzere 20 çerçevenin altında 40 gümüş taban yap. Akasya ağacının odunu çok sert ve dayanıklıdır. Aynı zamanda altın ve gümüşle kaplı olduğuna göre hem dayanıklık artıyor hem de görünüş gerçekten iç açıcı oluyordu. Tapınakta her şey ya Mesih'in kişiliğini ya da Mesih'in işini ifade eder. Her örtü, her tel, her eşya kurtarıcının bir yönünü açıklar. Örneğin sürgüler meskeni birleştirdiği gibi kutsal ruh da gerçekte Mesih imanlılarını birleştirir. Ruhun birliğine barış bağı aracılığıyla tutunun diye Mesih imanlılarına söyleniyor. 26-31-32 ayetlerde şöyle diyor Çıkış kitabının: "Lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap. Üzerini keruvlarla ustaca süsle. Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak." Şimdi kırmızı renk İsa'nın kanından söz eder. Mor renk ise onun krallığından. Bu perde dört direk üzerine asılacaktı. Bu yine İsa'nın insanlığından söz eder. Direkler altınla kaplı akasya ağacından yapılacak. Gümüş taban üzerinde duracaktı. Bu barış sağlayarak yeryüzüne gelen tanrılığını temsil eder İsa Mesih'in. Bu direklerin üzerinde bir başlık olmadığı için çadırdaki öbür direklerden ayrıydı. Sırf kesilmişlerdi. Yeşaya 53:8 bize şöyle diyor: "Gaddarlıkla hükmolunarak kaldırıldı. Onun zamanında yaşayanlar arasında kim düşündü ki diriler diyarından kesilip alınması kavmının günahından ötürü idi?" Rabisa diriler diyarından kesildi. Yalnız 33 yıl yaşadı. İnce ketenden olan perde kutsalların kutsalına tek girişti. Perde Mesih'in insanlığını temsil eder. Mesih çarmıhta asılırken canını verdi. Öldüğü anda perde ikiye yırtıldı. Bu onun ruhuyla bedeninin ayrılışını temsil eder. Tapınaktaki perde ikiye bölününce Tanrı'nın huzuruna getiren yol açıldı. Tanrı'ya getiren tek yol Rab İsa Mesih aracılığıyladır. Kutsalın kutsalına tek giriş olduğu gibi Tanrı'ya tek bir yol, tek bir kapı var. İsa şöyle dedi: "Yol, gerçek ve yaşam benim. Ben aracı olmadıkça kimse babaya gelemez." İlk olarak günahlarının bağışlanması gerekir. Ama bu nasıl olur? Bu konuda insanın doğal eğilimi dinsel işlere sarılmaktır. Sevap işlersem, namaz kılarsam, oruç tutarsam, sadaka verirsem, şuraya gidersem, buraya gidersem, Tanrı bunları benim hesabıma yazıp günahlarımı bağışlayacaktır diye düşünülür. Buna inanma dostum. Böyle düşünüyorsan kendini kandırıyorsun. Bu türden bir düşünce Tanrı'nın sözünde bulunmaz. Tapınma çadırındaki perde önümüze ne güzel bir tablo koyuyor değil mi? Ve İsa çarmıhta öldüğü zaman o perde yukarıdan aşağıya yırtıldı. Dostlarım, bize kurtuluş sağlayan İsa Mesih'in ölümüdür. Kusursuz yaşamı bizi yargılayıp suçlu çıkarır. Perdenin önündeysem hüküm giyerim. Tanrı'nın huzuruna geçeceğim bana olanaksız görünür. İncil bu konuda şöyle yazar. İsa yeniden yüksek sesle bağırıp ruhunu teslim etti. O anda tapınağın perdesi yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye ayrıldı. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı diyor Matta 27. bölümde. Kardeşim, Mesih İsa'nın ölümü ona iman etmiş olanlar için Tanrı huzuruna yol açar. Ona ulaşabilmemizi sağlar. Perde de bunun simgesidir. Çıkış 26-36-37'de şöyle diyor. Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap. Perdeyi asmak için akasya ağacından 5 direk yap. Altınla kapla, çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan 5 taban dök. Dostum, imanlılar olarak Rab'be gelişi güzel yaklaşamayız. Kendi iyiliğimizle Tanrı'nın huzuruna giremeyiz. Evet, perde yırtıldı ve kutsalların kutsalına giriş sağlandı ama unutmayalım ki bu giriş her zaman İsa Mesih'in kanı aracılığıyladır. Tek yol hala odur. Ne demiştiyse, yol, gerçek ve yaşam benim. Ben olmadan kimse babaya gelemez. Evet, İsa aracı olmadan hiç kimse Tanrı'ya gelemez. Perdenin ikisi Rabbimiz İsa Mesih'i temsil eder. Şimdi 27. bölüme geldik. Yakmalık sunu için bir sunak yapılacağı bu bölümde açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra sunak için gereken bütün araç gereçler betimlenecek. Tapınma çadırının avlusu tasvir edilecek ve kandilliye ne çeşit yağ konulması gerektiği bildirilecektir. Tapınma çadırının iç kısmından avlusuna geçtiğimiz zaman eşyaların artık tunçtan olduğunu fark edeceğiz. Tunç ızgara, tunç halkalar ve tunç ile kaplı sırıklardan söz edilecektir. Hatırlarsanız tapınma çadırının içindeki eşyaların hepsi ya altındandı ya da altın ile kaplıydı. Tanrı'ya yaklaştıkça Rab İsa'nın kim olduğu vurgulanır. Tapınağın dışına gittikçe Mesih'in ne yaptığı vurgulanır. Çıkış 27. bölümün ilk 3 ayeti şöyle diyor. Sunağı akasya ağacından kare biçiminde yap. Eni ve boyu 5'er arşın, yüksekliği 3 arşın olacak. 4 üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapla. Sunak için yağ ve kül kovaları, kürekler, leğenler, büyük çatallar, ateş kapları yap. Tümü tunç olacak. Sunak aslında Rabbin yargısından söz eder. Tapınma çadırının dış avlusunda tüm eşyalar tunçtandı ya da tunç ile kaplıydı. Bu Rabbin günaha karşı vermesi gereken yargıdan söz eder. Kutsalların kutsalına, Rabbin huzuruna girebilmek için avludan geçmek gerekir. Yani Rabbin huzuruna girebilmek, ona yaklaşabilmek için günah sorunu halledilmelidir. Kutsal yerde bütün eşyalar altındandı ya da altınla kaplıydı. Bu yine Rab ile olan paydaşlıktan söz eder. Bu paydaşlık çok değerlidir. Altın aynı zamanda Rab'be gerçekte ve ruhta tapınmaktan söz eder. Onun huzurunda hiç günah yoktur çünkü günah o huzurda barınamaz. Bu durumu gözden geçirdiğimizde hemen fark ediyoruz. Rabbin huzuru, onun kutsal yeri söz konusu olduğu zaman insan dışarıda durmuş beklemektedir. Tanrı'ya nasıl yaklaşacaktır? İnsanın yapması gereken ilk şey onun yerini alabilecek birini bulmaktır. Kendi günahları için Tanrı'nın yasası sonsuz ölüm cezası vermiştir. Bu cezayı bir başkası çekerse günahlı insan kurtulmuş olacaktır ama onun yerini kim alabilir ki? Günah sorunu halledilmezse ölçeğini biliyor. Bu yüzden onun yerini alacak birini arıyor. Rabbin yargısını hedef olacak, onun için o tunç sunak üzerinde ölecek birisi gerekir. Ancak olur olmaz birisi günahlı insanın yerini alamaz. Başkasının günahları için birisi ölecekse kendisi günahsız olmalıdır, hem de sonsuz. Bazen bu sunağa Rabbin sofrası adı da verilir. Aynı zamanda ona yakmalık içerisinde yaşayın. Evet, Mesih İsa bizim için kendini beğenilir ve güzel kokulu sunu olarak sundu. Sina Dağı'nda ilk kez yapılan sunak insan eliyle yapılmıştı ama bu sunağın öz örneği gökteydi. Cennette Tanrı'nın katındadır. Tanrı'nın ezeli planına ve tasarısına göre ise bizim günahlarımız için çarmıhta öldü. Bazı kişilerin iddia ettiği gibi İsa sıradan bir peygamber değildi. Ne de bazılarının iddia ettiği gibi sadece iyi bir insandı o. İyi olmasına iyiydi ama tam anlamıyla hiç kusuru olmayan, tüm tanrısal öz nitelikleri şahsında taşıyan, Tanrı özüne sahip olan kişiydi. Sonsuzluk günahlarımız için boğazlanan Tanrı kuzusudur. Elçi Yuhanna müjde yazısında şöyle yazar. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görerek şöyle dedi. İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Yuhanna İsa'nın o tunç sunak üzerinde biz günahlı insanların yerini alarak kurban olan Tanrı kuzusu olduğunu bize bildirir. İsa'nın hayatının son 3 saati en karanlık zamandı. Bu karanlık saatlerde İsa bizim günahlarımızın hesabını yapıyordu. Gereken cezayı kendi bedeninde çekiyordu. Bedel o çarmıh üzerinde ödendi ve şimdi Mesih'te olanlara artık hiçbir yargılanma, mahkumiyet yoktur. Çünkü günahlarımızın bedeli İsa tarafından ödendi. Yine elçi Yuhanna müjde yazısının ilk bölümünde şöyle yazdı. Kendisini yani İsa Mesih'i kabul edenlerin tümüne, onun adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma yetkisini verdi. Başka bir yol yoktu dostum. Başka bir yol olamazdı. İnsan o tunç sunaktan geçmeden ne tapınabilir, ne dua edebilir, ne de Rabbe hizmet sunabilir. Her kahin, her levili bu sunağa gelip orada kurban sunmalıydı. Daha önemlisi ileride sunulacak olan sonsuz sunu İsa Mesih'i iman gözüyle çarmıh üzerinde görmeliydi. Göksel vatanımıza giden yol Golgota'dan, çarmıhın bulunduğu yerden geçer. İsa Mesih o tunç sunağa gitmeseydi Tanrı huzuruna girmemize, onunla paydaşlığımıza hiçbir imkan sağlanamazdı. İsa Mesih bizim için kurban olan Tanrı kuzusu olmakla kalmıyor. O aynı zamanda ölümden dirilmiş olan kuzudur. Elçi Yuhanna Rabbisa'dan aldığı göksel açıklamada bir kuzu gördüm diyor. Boğazlanmış izlenimini veriyordu. Vahiy 5 ayet 6. Tunç sunak tapınma çadırının giriş yerinde bulunuyordu. Tapınma çadırı cenneti temsil ettiğine göre anlamalıyız ki Rab İsa'nın çarmıhı cennetin giriş yerindedir. O çarmıh yeryüzünde Golgota denilen bir tepe üzerine dikildi. Ama gördüğü görev cennettedir. Çarmıh yolundan geçmeden, Golgota yolundan geçmeden cennete girilemez. Sunağı kaplayan tunç maddesinin ne anlamı var biliyor musunuz? Tunç, Rabbin yargısını simgeliyor. Tunç ile kaplı akasya ağacı, İsa Mesih'in gerekli sunuyu sunabilecek güçte olduğunu dile getirir. Bu sunak, çarmıhı harika bir şekilde canlandırır. Konuta bir avlu yap. Avlunun güney tarafı için 100 arşın boyunda özenle dokunmuş ince keten perdeler yapacaksın. Avlunun girişinde lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden 20 arşın boyunda nakışlı bir perde olacak. 4 direği ve 4 tabanı bulunacak diyor Çıkış 27, 9 ve 16. ayetlerde. Lacivert, kırmızı ve mor renkleri ve perdeler yine bize bazı gerçekleri simgesel şekilde aktarır. Lacivert göksel bir renkti. Bu renk İsa'nın gökten geldiğini haykırır. Kırmızı renk İsa Mesih'in insan oluşundan ve insanların günahlarının bağışlanması için kanını akıttığından söz eder. Mor renk kırmızı ile mavi karışımıdır ve kralların kuşandıkları renktir. Bu renk İsa'nın kral oluşundan ve kralların kralı oluşundan söz eder. Bu perdeler kahinlerin ve levililerin avluya girdikleri kapının önüne asılıydı. Bu bölümün sonu çok ilginçtir. Kandiller için kullanılan yağı tasvir eder. Bu konunun bu noktada ele alınması ilginçtir. Çıkış 27 ayet 20'de şöyle diyor. İsrail halkına buyruk ver. Kandilin sürekli yanması için saf sıkma zeytinyağı getirsinler. Yağ kutsal kitapta kutsal ruhu simgeler. Zekeriya peygamber kutsal ruhtan aldığı esinle kutsal ruh hakkında şöyle yazdı. Güçle, kuvvetle değil ancak benim ruhumla başaracaksın. Böyle diyor ordular Rabbi. Tapınma çadırının içinde kandiller yanmalıydı. Kandil ışık verir ve ruhsal alanda da aydınlatan, ruhsal ışık veren kutsal ruhtur. Kutsal ruh kendisinden söz etmez ama Mesih'e ait olanı alıp bizlere gösterir. Harun'la oğulları buluşma çadırında, antlaşma sandığının önündeki perdenin dışında, akşamdan sabaha kadar yağı benim huzurumda yakacaklar. İsrailliler için kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak bu diyor 21. ayette. Sürekli yanan ışık Mesih'i simgeler. Tapınma çadırı kurulurken durum başkaydı. İleride gelip dünyaya ışık verecek olan yüce bir kişi bekleniyordu. İsa geldikten sonra kandil yakmaya gerek kalmadı. Ben dünyanın ışığım diye kendini tanıtan İsa artık cennete gitmiş durumdadır. Evet, ben dünyanın ışığıyım diyor Mesih. Ama onu izleyecek olanların da ruhsal ışık saçmalarını ister. Sizler dünyanın ışığısınız. Dağ üzerindeki kent gizlenemez diye konuşan İsa, onun kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize döktüğü göksel sevgisinin başkalarına da akmasını sağlamak ister. Evet kardeşim, İsa Mesih'e iman etmişsen, şu anda sen onun ışığı konumuna gelmişsindir. Ancak bu ışığı saklamaya girişme. Biz kendimizden parlayamayız. Ancak içimizde yaşayan kutsal ruh parlar. Vahiy kitabında Rab İsa'yı ilk gördüğümüz an ışıklar arasında yürümektedir. Kilisenin tanıklık ışığının sönmesine izin vermemek amacındadır İsa. İsa kendisine ait olanlarla iş yapar. Şimdi sevgili kardeşim, bu noktada sözü edilmeyen bir iki eşyadan söz etmek istiyorum. Bu bölümde değil de 30. bölümde söz edilecek olan bir sunak vardır. Bu başka türlü bir sunaktır. Buhur sunağı. Tanrı'ya tapınmak isteyenler bu sunağa yaklaşmak zorundaydılar. Şu ana dek sözü edilmeyen bir eşya parçası daha vardır. O da tunç leğendir. Tanrı önünde secde kılabilmek, ona tapınabilmek için bu leğendeki su ile kişi temizlenirdi. Tunç sunak, kişinin İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul ettiğinin mecazi anlamındadır. Tunç leğene gelince kutsal ruhun imanlıda bir temizleme işi yaptığını dile getirir. İşte bu şekilde Tanrı'ya yaklaşılırdı.